Kitabın adı Bilye. Yazarı Osman Aysu. 23. Ayrım. Aynı gece saat 2'ye yaklaşırken Mehmet yurda dön, asayiş şubesinde başkomiser Fikret'in odasına giriyordu. Az önce Cabbar Tayyar'ın uzun süren sorgulamasını tamamlayan Fikret de odasına dönmüştü. İkisi de yorgunluktan ve uykusuzluktan bitkin haldeydiler. "Keskinlerden ne haber?" diye sordu başkomiser. "Yeni bir şey yok amirim. Gayrettepe'de bildikleri tek isim şirketin pazarlama müdürü. Ama çocuğun babası kesinlikle suçlu o olamaz," diyor. Fikret sesini çıkarmadı. Gözlerini ovuşturdu. "Bence Cabbar denen serserinin de bu işte bir ilgisi yok. Herif hakikaten emlak komisyonculuğu yapıyormuş. İşleri de tıkırında. Ayrıca çocuğun kaçırıldığı gün Şile taraflarında bir çiftlik arazisinin pazarlaması için o yere gittiğini de kanıtladı. Yani onu da listeden çıkarmak zorundayız." "Serbest bıraktınız mı?" "Hayır. Ruhsatsız silah taşımaktan dolayı içeri tutuyoruz ama bir şey ifade etmiyor bu. Önde sonunda çıkacaktır." Muavin ümitsizce umurdandı. "Artık zamanımız kalmadı amirim. Kısır döngü içindeyiz." "Haklısın. Aradan bu kadar zaman geçti. Dişe dokunur bir iz bulamadık." "Bana sorarsanız Nilüfer Hanım paranın ödenmesinden yana." "Biliyorum. En başından beri kadının niyeti o zaten. Bize güvenmiyor. Umarım teslimat sırasında bir suçüstü yaparız." Fikret burnunu kaşıdı. "Ben ondan da kuşkuluyum." "Neden?" "Çocuğu kaçıranların bir daha telefon edeceklerini hiç sanmıyorum." "Niçin amirim?" "Telefonların dinlendiğini biliyorlar. Aptal değiller ya. Bizim teşebbüse kalkışacağımızı düşüneceklerdir." "Ama bir şekilde paranın kendileri nasıl teslim edileceğini keskinlere bildirmek zorundalar." "Mesele de bu ya. Bizim duymamızı istemeyeceklerdir. Ailenin gözünü yeterince korkuttular. Polisin başarılı olamadığını onlara da kanıtladılar. Aile artık bize güvenmiyor. Şimdi keskinlerin tek isteği çocuklarına sağ salim kavuşmak. Paranın ne şekilde teslim edileceğini bizden saklayacaklardır." "Fakat bundan kuşkun olmasın. Suçlular onların umurunda değil. Haklı olarak evlatlarını düşünüyorlar. Tek istekleri bu." Mehmet esnedi. Eliyle ağzını kapatırken "Amirim çok geç oldu. Gidelim mi artık?" diye mırıldandı. Fikret de büroyu terk hazırlanırken birden sabahki doktor Bozoğa olan randevusunu hatırladı. "Tüh be!" diye mırıldandı. "Şu Cabbar yüzünden kadına verdiğim sözü unuttum." "Hangi kadına?" "Doktora yahu." Muavin başkomisere bakıp gülümsedi. "Hayrola amirim, ne sözü bu?" "Sırıtma öyle, sandığın gibi değil. Tutturmuş hastalarından birinin oğlunun çocuğu kaçıran suçlulardan biri olduğunu iddia ediyor. Kadının garip saplantıları var." Mehmet ilgiyle Fikret'e baktı. "Doktor ilginç bir insan. Failin solak olduğunu varsayımına benim bayağı kafam yatmıştı. Gözlemleri çok yerinde. Ama biraz aşırı. Şimdi de adamların birinin paytak olduğunu ileri sürüyor. Onu koşuşundan tanımış." "Koşuşundan mı?" "Boş ver," dedi başkomiser. "İpe sapa gelen bir iddia değil. Her paytak yüreğini incelemeye kalkarsak çekeceğimiz var demektir." Mehmet yine de ilgilenmişti. "Yine de bir iddiadır amirim. Unutmayın ki failleri gören elimizdeki ender görgü tanıklarından biri o." Fikret hayretle muavinini süzdü. "Saçmalama. Bize ne yarar dokunabilir ki?" "Hiç belli olmaz. Keşke görüşseydiniz." Başkomiser omuzlarını silkti. "Boş ver, atladım bir kere. Sadece ayıp oldu kadına. Bu sabah geleceğimi söylemiştim, gidemedim. Bu Cabbar'ın işi beni çok oyaladı. Dur bakalım, belki yarın bir telefon eder gönlünü alırım." Muavin Fikret'le konuşurken kıs kıs gülmeye devam ediyordu. "Kim ne derse desin, çok hoş bir hanım değil mi başkomiserim? Bırak şimdi tatavayı. Gecenin bu saatinde dalga mı geçiyorsun benimle?" "Yok be amirim. Onunla sizden hoşlandığına kalıbımı basarım. Hadi yürü git işine. Şaklabanlığı bırak. Çok yorgunum." Doktor Bozok da meseleyi biraz fazla büyüttüğünün farkındaydı. Kaçırılan çocuğun suçlularının peşinden koşmak kesinlikle onun görevi değildi. Yapacağını yapmış, bir görgü tanığı olarak teşhis ve tespitlerini polise bildirmişti. Bundan sonrası polisin işiydi. Gözlemlerine değer verir veya vermezlerdi. Ama bir vatandaş olarak vicdanen rahattı. Üstüne düşeni fazlasıyla yerine getirmişti. Yine de anlayamadığı bir husus vardı. Faillerin kemikleri neden bu kadar merak ettiğini bir türlü açıklayamıyordu kendine. Belki de olaya bizzat şahit olmasını yarattığı bir tür şoktu bu. Ufak çocuğu kamyonete tıkarlarkenki pasifliği, gereken reaksiyonu gösterememesi, bağırıp çağıramaması, en azından failleri korkutamaması için de ukde olmuştu. Onları engelleyebilir miydi? Bu suali kendisine çok sormuştu. Herhalde önleyemezdi fakat pencerenin arkasına taş gibi kalıp yalnızca odayı seyretmekle yetinmesini bir türlü affedemiyordu. Ne olursa olsun pencereyi açıp bağırması, yardım istemesi gerekirdi. Kim bilir, belki de paniğe kapılan suçlular çocuğu orada bırakıp kaçmaya kalkışabilirlerdi. Onu rahatsız eden ikinci bir nokta da polisin kendisine gereken ilgiyi göstermemesiydi. Birinin solak, diğerinde paytak olması iddiasına o güvendiği başkomiser bile fazla değer vermemişti. Hatta belki içinden alay etmiş de olabilirdi. Doktor Bozo'nun ağrına gidiyordu bu durum. O sabah erkenden çapaya gitti. Hastanenin bahçesinde park ettiği arabanın içinden çıkmadı. Ok yaydan çıkmış ve genç kadın her ne olursa olsun kendisini ilgilendirmeyen bu konuyu sonuna kadar sürdürmeye karar vermişti. İki kardeşim bu sabah da hastaneye geleceklerinden emindi. Annelerini ziyaretten sonra onları izlemeye karar vermişti. Hastasının kızı nasıl olsa her gün geliyordu. Tek endişesi Hasan'ın gelmemesiydi. Buz gibiydi hava. Hafif hafif kar taneleri atıştırıyordu. Bunun uzun bir bekleyiş olacağını biliyordu doktor. Kararını dün gece vermişti ama daha şimdiden kalkıştığı işin neden ne zor olduğunu anlamakta gecikmedi. Bir an kendini filmlerde gördüğü polislere benzetti. Sanki amatör ve meraklı bir hafiyeye. Sabır, metanet ve dikkat istiyordu bu iş. Fakat söz konusu niteliklerin hepsi mevcuttu kendinde. Beklemeye başladı. Arabanın burnunu ana girişe çevirmişti. Bulunduğu yerden gelenleri rahatlıkla görebiliyordu. Önce saatler geçmek bilmedi. Sıkılmaya başladı. Hatta bir an giriştiği teşebbüsten pişmanlık duyar gibi de oldu. Düşündüklerinde yanılıyorsa sonuç tam bir rezalet olacaktı. Neyse ki kararlılığı nedametini bastırdı. Saat 9'a doğru korktuğu başına geldi. Hastasının kızını gördü. Şişman, iri yarı kadın uzun mantosun içinde tek başına görünmüştü giriş kapısının önünde. Ağabeyi yanında yoktu. Bir an bütün ümitleri kırılır gibi oldu. Onun beklediği Hasan'dı. Adam bugün gelmeyecekse bütün planları suya düşecekti. Kadın ana yoldan ilerleyip ilgili servise doğru yöneldi. Doktor Bozok ne yapacağını şaşırdı. Adamın da geleceğinden %100 emindi oysa. Karar veremedi hemen. Belki biraz daha beklemekte yarar vardı. Aynı evde oturmadıklarına göre farklı zamanlarda gelmeleri de mümkündü. Sonunda beklemeye devam etti. Aradan yaklaşık yarım saat daha geçmişti. Doktor 1/2 buğulanan ön camı silerek görüntünün netliğini sağlamaya çalışıyordu. Birden yüreği deli gibi çarpmaya başladı. O paytak yürüyüşünden adamı hemen tanımıştı. Tüm dikkatine rağmen adamın ana kapıdan girişini görememiş ancak önündeki yolda ilerlerken fark etmişti. Yanılmadığına bir kere daha emin oldu. Bu adam kesin kes çocuğu kaçıranlardan biriydi. Alp'in kaçırıldığı sabah gördükleri bu netliğiyle tekrar gözlerinin önüne geldi. Yanılmıyordu. O, başkomiserin kendisini ne kadar hafife alırsa alsın, gözleri bir kameranın objektifi gibiydi. Gördükleri beynine nakş olurdu ve bu adam o suçlulardan biriydi. Bütün mesele, şimdi bunu inkar edilemeyecek kesin ve somut delillere bağlamaktı. Ama nasıl? Bu önemli sorunun cevabını da doktor, ancak adamı takip etmek ve çocuğu sakladıkları yere ulaşmakla bulacağına inanıyordu. Yapacağı tek şey sabırlı olmaktı. Dün öğleden sonra cerrah arkadaşlarıyla konuşmuştu. Ameliyat ancak 2 gün sonra yapılacaktı ve hastanın çocukları bunu az sonra servisin ilgilerinden öğreneceklerdi. Hasan hastanede fazla oyalanmayı sevmiyordu. Muhtemelen az sonra çıkıp giderdi. Doktor derin bir nefes aldı. Biraz daha beklemek zorunda kalacaktı. Umursamadı. Morali yerine gelmişti. En azından takip edeceği kişi buradaydı artık. Bundan sonrası şansının biraz yaver gitmesine bağlıydı. Doktoru tarifsiz bir heyecan sarmıştı. Alışık olmadığı bir serüvene sürüklenmek üzere olduğunun bilincindeydi ve ister istemez bir tedirginlik hissediyordu. Dakikalar geçmek bilmedi. Çıkış kapısında Hasan'ı gördüğünde yüreği hopladı. Tahmininde yanılmamıştı. Adam herhalde ameliyat gününü öğrendikten sonra içeride fazla kalmamayı yeğlemiş olmalıydı. Çıkışa doğru yürüyordu paytak adımlarla. Doktor arabasının motorunu çalıştırdı. Macera. Macera asıl şimdi başlıyordu. Doktor Bozo'nun arabası ağır ağır park yerinden çıktı. Hasan'ın nereye gideceği konusunda hiçbir fikri yoktu henüz. Gaza basıp ondan önce caddeye çıkmak istedi evvela. Ama son anda adamın kendisini görebileceği endişesiyle ayağını gaz pedalından çekti. Hayatında ilk defa bir yayayı arabasıyla takip edecekti ve onu kaybetmekten korkuyordu. Sanki Hasan kararsız gibiydi. Soğuk havaya rağmen gezintiye çıkmış gibi hastane girişini terk edince sağına soluna bakınmaya başladı. Durdu. Kasketini çıkarıp kısa kesilmiş saçlarını kaşıdı bir süre. Sonra yeniden kasketini başına geçirip yaya geçidine doğru yürüdü. Doktor adamın Aksaray istikametine gideceğini anlamıştı. Karşı caddeye geçmesini sağlayacak ilk sapak yaklaşık 50 metre ilerisindeydi. Hemen arabasına hız verdi ve sapağa yollandı. Bu arada dönüş sinyalini de yakmıştı. Dikiz aynasından trafik ışıklarına bakmaya da devam ediyordu. Işıklar yeşile dönmüştü. Hasan'ın diğer yarılarla birlikte yürümeye başladığını gördü. Acele etmesine gerek yoktu. Direksiyonunu sola kırdı ve dönüş istikametine girdi. Arabayı ağır ağır sürüyordu. Adam kaldırım kenarına gelmişti. Minibüs veya otobüs bekleyeceğini sanmıştı ama önünden geçen ilk boş taksiye el etti Hasan. Doktor oturduğu yerden boynunu uzatarak Hasan'ın bindiği arabanın plaka numarasını okumaya gayret etti. Son iki numarayı görebilmişti ancak. 45. Bu kadarı yeterliydi. Öndeki taksi hızlandı. Dert değildi doktor için. Şehir trafiğinde onu gözden kaçırması söz konusu olamazdı. Araya belirgin bir mesafe bırakarak peşine takıldı. Aksaray'a kadar her şey yolunda gitti. Taksi Aksaray'dan Saraçhane başına doğru giderken daha da hızlandı. Doktor Bozok da gazı kökledi. Taksi Manifaturacılar Çarşısı'nı geçtikten sonra sağa kıvrıldı. Abdülezel Caddesi'ne saparak Cibali yönüne doğruldu. Acaba adam nereye gidiyor diye düşünmeye başladı doktor. Henüz hiçbir fikri yoktu. Tek çaresi Hasan taksiden ininceye kadar takip etmekti. Küçük Mustafa Paşa ve Fener İskelesi'nin bulunduğu yerleri de geçince doktor uyandı. Hasan Balat'a gidiyor olmalıydı. Hastasının söylediklerini hatırladı. Yaşlı kadın karşı yakaya geçmeden önce Balat'ta oturduklarını ifade etmişti. Muhtemelen Hasan doğup büyüdüğü yerlere gidiyordu. Balat iskelesine giden yakın bir yerde öndeki taksi durdu. Doktor da yavaşladı. Paytak Hasan arabadan inip şoförü saldıktan sonra kara tarafındaki sokaklardan birine doğru yürümüştü. Doktor bu havalinin oldukça yabancısıydı. Hatta yüreği hiç tanımadığı söylenebilirdi. Yıllardır Balat'a da gelmemişti. Kısa bir tereddüt geçirdi. Hasan şimdi yaya olarak yoluna devam ediyordu. Buraya kadar adamı takip ettikten sonra peşinden gitmek zorundaydı. Sinyalini verip adamın girdiği sokağa daldı o da. Belki de bu takipten hiçbir sonuç alamayacaktı. Boşuna zaman kaybı olabilirdi ama bu saatten sonra geri dönemezdi. Hasan paytak adımlarla ilerlemeye devam ediyordu. Girdiği sokağı kesen başka bir yola sapınca doktor arabayı yolun başında durdurdu. Hasan'ın girdiği yeri görmüştü. Arabanın burnunu kıvırıp sokağa saptı. Yavaş yavaş sürdü aracı. Adamın girdiği yer tipik bir mahalle kahvesiydi. Doktor bu tür kahvelerden nefret ederdi. Bir yığın işsiz güçsüz aylak herifin sabahtan akşama kadar yoğun sigara dumanı altında vakit öldürdüğü, kumar oynadığı yerler olarak görürdü. Tam Hasan'ın vakit geçireceği bir yer olarak düşündü. O da avarenin tekiydi. Ancak bir kahve, Doktor Bozo'nun ulaşmak istediği yer değildi. İçini karamsarlık kapladı ilk defa. O bir suçluysa kahvede ne işi vardı? Kaçırdıkları çocuğun yanına gitmesi gerekmez miydi? En azından suçlu psikolojisi onun çocuğun yanına çekmeliydi. Ama bu düşünceden çabuk sıyrıldı. Alp'i kaçıranlar bir çete olmalıydı. Askeri 3 kişi. Bunu hesaplamak çok kolaydı. O görgü tanığıydı ve olayı bizzat görmüştü. Çocuğu kaçıran ve kamyonetin içine çocukla binen 2 kişi vardı. Solak adam ve paytak Hasan. Haliyle bu işe karışan ve kamyoneti süren biri daha olmalıydı. Bu basit hesaba göre 3 kişi ediyorlardı. Düşünmeye devam etti. 3 kişi olduklarına göre. Belki de çocuğun başında nöbetleşerek bekliyorlardı. Ya tam bir gün veya belirli saatlerde. Muhtemelen Hasan geceleri nöbete katılıyordu. Bekardı ve gece nöbetleri için uygun sayılırdı. Doktorun bu olasılığa aklı yatmıştı. Ama keyfi kaçtı. Düşündüğü doğruysa geceye kadar ne yapacaktı şimdi? Er veya geç Hasan mutlaka çocuğu sakladıkları yere gidecekti. Lakin bütün zamanını Balat'ın bu bilmediği yerinde adamı bekleyerek geçiremezdi ki. Çıkar bir yol bulmalıydı. Arabasıyla sokağın içinde bir tur daha attı. Ne yapabileceğini kararlaştırmaya çalışıyordu. Önce arabasını uygun bir yere park ederek duracak, sonra uygun bir çözüm arayacaktı. Kaldırım kenarlarına bakıp uygun bir yer aradı. Ayrıca Hasan'ın kahvede ne kadar kalacağı hakkında da bir fikri yoktu. Belki de sırf birini görmek için uğramış da olabilirdi ve az sonra dışarıya çıkacaktı. Doktor birini gizlice takip etmenin hiç de sandığı kadar kolay olmadığını anladı nihayet. Aklına çeşitli olasılıklar geldikçe rahatsız oluyor ve karar vermekte zorlanıyordu. Bir yandan da arabayı park edecek uygun bir yer aramaya devam ediyordu. Durduğu yerden kahve çıkışını da kontrol etmeliydi. Allah'tan günün bu saatinde kaldırım kenarları oldukça boş sayılırdı. Sonunda kahve kapısından 5 metre kadar ötede boş bir yer bulup arabasını oraya çekti. Karşı kaldırımın kenarındaydı ve kahveye girip çıkanları gayet iyi görebileceği bir yerdi. Motoru stop ettirdi ve beklemeye başladı. Bakalım Hasan içeride ne kadar yolanacaktı. Bunun saatler sürmesi de mümkündü. Kahveye giriş çıkışlar fazlaydı. Dikkat ettikçe işsiz güçsüz insanların sayısının ne kadar fazla olduğunu hayıflanarak fark etti. Kahve arı kovanı gibiydi. Dakikalar geçtikçe doktor girip çıkanların hepsini potansiyel suçlu gibi değerlendirmeye başlamıştı. O zamanı kıymetli biriydi ve bir ara içindeki anlamsız müdahale duygusundan sıkılmaya başladı. Ne işi vardı burada? Yaptığı şey artık vatandaşlık görevini çoktan aşmaya başlamıştı. Polise verdiği ifadeyle kendisine düşeni ziyadesiyle yapmıştı zaten. Bundan sonrası işgüzarlık, vazife keşlik olmuyor muydu? Ayrıca içindeki heyecan, yüreğinin deli gibi atması, biraz da korkudan değil miydi? Kazara Hasan kendisini görürse ne olacaktı? Şüphelenmez miydi? Kısa bir an bu işten vazgeçip çapayı hastaneye dönmeyi bile aklından geçirdi. Ama yapamadı. Amatörce sürdürdüğü polislik oyunu, heyecanı, korkusunu ve tereddütünü bastırdı. Hatta içinden hafifçe gülümsedi bile. Eğer dünyaya erkek olarak gelseydi, belki polislik mesleğini bile seçebilirdi. Zira ruhundaki tüm ürpertilere rağmen, yaptığından zevk aldığını şaşırtıcı bir şekilde duyumsuyordu. Kahve kapısını gözetlemeye devam etti. Biraz sıkılmaya başlamıştı. Balat, genellikle yaşam standardı belli bir seviyenin altında olan insanların toplandığı semtti. Sokaktan geçen hırpani kılıklı birkaç kişi, arabanın şoför mahallinde oturan kadına ters ters bakmışlardı. Doktor oyalanmaya çalıştı. Kahve kapısındaki giriş çıkışları kaybetmeden etrafı da kolaçan etmeye başladı. İşte o an gözü tesadüfen arkasına park ettiği arabaya takıldı. Gri, ufak bir kamyonetti bu. Bir Ford. Bir an nefesi kesilir gibi oldu. Beyninde şimşekler çaktı. Bu kamyonet ona hiç de yabancı gelmemişti. Soluk soluğa nazarlarını eski Ford'a odakladı. Bu oydu. Çocuğun içine tıkılıp kaçırıldığı araba. Acaba mı? Diye homurdandı içinden. Yanılıyor olabilir miydi? Arabayı arkasından incelemeye devam etti. Olay anında kamyoneti yandan görmüştü. Plakası tutmuyordu. Ama kaçırma ameliyesi sırada plakayı değiştirip sahtesini kullanmaları mümkün değil miydi? Bu çok sık başvurulan bir yöntemdi. Çok güvendiği hafızasını zorladı ve kamyonetle ilgili yeni bir şey hatırlamaya çalıştı fakat pek başarılı olamadı. Anımsayabildiği eski ve gri bir Ford olduğuydu sadece. Ne var ki önündeki kamyonet de bu vasıfları taşıyordu. Ayrıca kamyonetin hemen Hasan'ın girdiği kahvenin yanı başında durması sadece bir tesadüf müydü? Buna pek ihtimal vermedi. Önündeki eski kamyonet çocuğun kaçırılmasına kullanılan araç olmalıydı. Şüpheleri pekişti doktorun. İçinden taşan güçlü bir his, Alp'in bu civarlarda bir yere getirildiğini söylüyordu şimdi. Buralarda herhangi bir yer olabilirdi. Hatta şu pis kahve bile. Ama biraz daha sakinleşince bunun pek mümkün olmadığını kavradı. 5 yaşındaki bir çocuk kahvede barındırılamazdı. Bu civarlarda bir yer olmalıydı. Başkomiseri anımsadı ve sinsi sinsi gülümsedi. Bakalım o kendini beğenmiş polis şefi şimdi bu buluşuna ne diyecekti? Yine küçümseyecek miydi kendisini? Fakat her şeyden önce kamyonetin o olayda kullanıldığına emin olmalıydı. İyi de bunu nasıl öğrenecekti? Aksi halde başkomiseri yine ikna edemeyebilirdi. Tam bunları düşünürken birden kahvenin kapısından çıkan orta boylu, tıknaz, esmer tenli, sakalı uzamış bir adamın kamyonete doğru yaklaştığını gördü. Adama fazla bakamadı. Yabancılığı hemen dikkat çekebilirdi. Gayri ihtiyari yerinde kaykıldı. Oturduğu koltukta görünmek istemezcesine biraz daha eğildi. Kamyonete yaklaşan adam Ökkeş'ten başkası değildi. Ama ne Ökkeş doktoru ne de doktor Ökkeş'i tanımıyordu. Doktor ürpererek adamı arabasının içinden süzmeye devam etti. Ökkeş dalgındı. Kamyonetin arkasında duran özel arabaya bakmadı bile. İçine atladığı gibi aracı çalıştırdı. Kamyonet gidiyordu. Doktor yine kısa bir süre kararsız kaldı. Ne yapacağını şaşırdı. Hasan'ın çıkışını mı bekleyeyim yoksa bu yeni suçlu adayının peşinden mi gideyim diye bocaladı. Sonra ani bir kararla arabayı çalıştırıp kamyonetin peşine takıldı. Belli olmazdı. Belki kamyoneti süren adam Alp'i sakladıkları yere gidebilirdi. Doktor Bozo'nun kalbi yine güm güm atmaya başlamıştı. Yeni bir iz peşinde olduğuna inanıyordu. Bu arada eski kamyonet çoktan sokağın başına varmıştı bile. Genç kadın da kamyoneti gözden kaybetmemek için hızlandı. Hiç bilmediği sokaklarda ilerliyordu şimdi. Az sonra kamyonet bir evin önünde durdu. Doktor da ister istemez yavaşlamıştı. Bu kez kamyonetin arkasında duramazdı. Sürücünün dikkatini her an çekebilirdi. Önce sokak boyunca ilerlemeyi düşündü. Ama çevreyi iyi bilmediği için solunda rastladığı ilk başka bir sokağa sapmayı yeğledi. Kamyonet artık kendisini göremezdi. Arabayı uygun bir yere çeken genç kadın hemen arabasından çıktı. Hızlı adımlarla koşup sokağın başına gelerek kamyoneti görmeye çalıştı. Sürücü kamyonetten inmişti. Ama doktor hangi eve girdiğini görememişti ne yazık ki. Sokağın başında durup beklerken bir yandan da düşünüyordu yine. Hasan'la bu adam mutlaka işi birlikte yapmışlardı. Çocuğu kaçırdıkları kamyonetin sahibi de bu tipsiz adam olmalıydı. Eski kamyonetin Hasan'ın gittiği kahvenin önünde durmasının başka açıklaması yapılamazdı. Esen sert kara yerle üşümeye başladı genç kadın. Hafif hafif kar atıştırmaya devam ediyordu ve sokaklar müthiş soğuktu. Bir yandan ümitsizce kamyoneti gözetlerken bir yandan da ya yanılıyorsam diye düşündü. Tüm bulgularının güçlenmesi kahvenin önünde gördüğü şu eski Ford'tu. Kesin bir şey ifade etmiyordu ama o arabayı tanımıştı. Hatta aradan zaman geçtikçe aynı kamyonet olduğuna inancı daha da artmıştı. Sokak pek kalabalık değildi. Ama gelip geçenlerin yavaş yavaş dikkatini çekmeye başlamıştı. Bu semte uygun düşmeyen giyimi ve zarafetiyle ilgileri üzerine topluyordu. Yine sokağın başında öyle hareketsiz bir şekilde durması da dikkat çekiciydi. Bir ara huylandı ve meraklı birinin çıkıp ne bekliyorsunuz sorusuna muhatap olmaktan ürktü. Ne söyleyebilirdi ki? Köşenin başında o durumda daha fazla dikilip bekleyemeyeceğini aklı kesti. Gözleriyle karşısındaki evlerin pencerelerine baktı. Daha şimdiden kendisini seyreden iki mütecessiz kadının bakışlarını yakalamıştı. Bir ara en iyisi arabaya dönüp arabasını kamyonetin olduğu sokağa sokmayı düşündü. En azından meraklı bakışlardan ve dondurucu soğuktan kurtulurdu. Kararını vererek hızla arabasına döndü. Kontağı açtı, arabayı vitese takıp ağır ağır burnunu çıkardı ve yan sokağa girdi. Niyeti önünü kamyonetin gidiş istikametine çevirmekti. Uygun bir yer arayıp buldu ve dikiz aynasını ayarlamaya kalkıştı. Şimdi olduğu yerden kamyoneti izleyebilecekti. Fakat aynaya baktığı anda birden tüyleri diken diken oldu. Kamyonet yerinde yoktu. 23. ayrımın sonu, sayfa 240, devamı 24. ayrımda.